Ayrım 18.
Biz çocuklarımızın da gençlerimizin de pek farkında olmuyoruz. Bizi pek uğraştırmadan, bizim pek zamanımızı almadan büyüsünler istiyoruz. Kendimizi sadece yanlışları öğretmekle yükümlü sanıyoruz. Oysa onların yetişmesinde asıl önemli olan onları kendi doğrularında destekleyebilmek. Anne, kendime hayret ediyorum. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Konuşmamız burada bitmişti ama sorunlar bu kadar değildi. Olumluyu öne çıkarmayı bilmiyorduk. Sen bu konuda nasıl düşünüyorsun demeyi bilmiyorduk. Bu davranışın konusunda sen ne düşünüyorsun demeyi bilmiyorduk. Aklımızı kurcalayan bir konuda açık yürekli konuşmayı bilmiyorduk. Dahası da vardı. Çocuklarımızdan, gençlerimizden istediklerimizin onların istediği mi yoksa kendi özlemlerimiz mi olduğunu bilmiyorduk. Kendi sinirliliklerimizi onlara yansıttığımızı bilmiyorduk. Bilmediğimiz ne çok şey vardı. Bütün bu bilmediklerimiz onları yetiştirmek yerine onlara baskı yapmak olgusunun nedenlerini açıklamıyor muydu? Baskı biçimi olarak şiddet. Dayak cennetten çıkmadır. Atasözü. Çok dövme arsız olur, aç bırakma hırsız olur. Atasözü. Çocuğun başına vurmak doğru değil, aptal olur. Kıçına kıçına vuracaksın. Bir anne. Asker dayağını yemeden adam olamazsın. Bir baba. Dayağın eğitimde yeri yoktur. Bir psikolog. Eti senin, kemiği benim. Eskiden çocuğunu okula başlatan babanın öğretmene söylediği. Gündelik hayatın içinde şiddet olağanlaşır. Öylesine olağanlaşır ki artık onu şiddet olarak görmek bile gerekmez. Sıradan davranış, günlük uygulama olur. Çocuğun kulağını çekivermek yerinde bir iki tokat atıvermek sıradan işlerdendir. İleride adam olması için bunları yapmak anaların babaların görevidir. Kızını dövmeyen dizini döver. Çocuklar dayakla terbiye edilir. Çocuğunu döven anne babalar elbette bunu onların iyiliği için yapmaktadır. Amaçları çocuklarına eziyet etmek değildir. Dayak hep kötü şeyleri yapmasınlar diye atılır. Çocuklar da muzur şeylere pek meraklıdır. Böylece de çocuklukları boyunca dayak yiyip dururlar. Stockholm'da rastladığım kafeterya işçisi Ali orada hiç de mutlu değildi. Central Cafe'ye bir şey içmek için gitmiştim. Çalışanlardan birinin Türkçe konuştuğunu duyunca ilgilendim. Kendimi tanıtıp Türk olduğumu söyledim. Ali çok sevinmişti. İşini birkaç dakika için arkadaşına bırakıp yanıma geldi. İstediğim birayı da ısrarla kendi ikramı olarak getirdi. Oradan buradan konuştuk. Orada mutlu olup olmadığını sordum. Değildim demişti. Burası başka bir yer. Mutlu olamazsın. Çocuğunu bile dövemiyorsun. Komşumuz bir Türk. Kendi çocuğunu dövmüş. Komşuları şikayet etmişler. Polis geldi çocuğunu aldı yurda verdiler. Düşünün. İnsan kendi çocuğunu dövemiyor. Hepimiz araya girdik. Çocuk onun severdi döverdi dedik. Yok anlatamadık. Çocuğu aldılar. Böyle bir yerde insan nasıl mutlu olur? Ali elbette çocuğunu döverek mutlu olmuyordu ama insanın çocuğunu dövmek hakkı vardı. Bu hakkın elinden alınışı onu mutsuz ediyordu. Aradaki kültür farkını düşünmüştüm. Sonradan ülkemde dayak yiyen kadınların kocam değil mi severdi döverdi dediğini duyacaktım ama artık şaşırmayacaktım. Kocalar karılarını dövecekti. Analar babalar çocuklarını dövecekti. Polisler vatandaşı karakolda dövecekti. Subaylar askerde erleri dövecekti. Gücü yeten, gücü yetmeyeni dövecekti. İşin tuhafı da bunu duyanların tepkisiydi. Duyanlar dayak atanın değil de dayak yiyenin suçunu araştıracaktı. O da kim bilir ne yapmıştır. Bu tepki gündelik hayatında şiddeti olağanlaştırmış toplumlu bireylerin tepkisidir. Kabahat ölende mi, öldürende mi? İnsan durup dururken karısını dövmez. O da kim bilir ne yapmıştır. Sen olsan ne yapardın, dövmez miydin? Burada sadece şiddeti olağan sayan bir kültürü değil, şiddetten yana bir toplumun davranışları var. Haklıdan değil de güçlüden yana olan bir toplumsal davranışın gündelik hayattaki izdüşümleri. Haksız da olsa yeneni için kutsal sayan bir toplumsal davranış. Haklı da olsa yenileni bir türlü içine sindiremeyen bir davranış. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek, bükemediğin eli öpmek, mücadeleyi göğüslemek yerine kazanma koşulları yoksa boyun eğmek. Şiddetten yana bir tutumun nedenlere değil de sonuçlara bakması. Her türlü ikiyüzlülüğü, her türlü yüze gülücülüğü hoş gören sinsi bir davranışın ipuçları. Şiddetten yana olmak. Bana zararı dokunmasın diye ses çıkarmamak. Bana bulaşmasın diye görmezden gelmek. Kimi zaman korkudan, kimi zaman içinde kabaran şiddet dürtüsünden, hep güçlüden yana olmak, güçlüden yana olmak için bahaneler aramak. Canım, durup dururken insana bir şeyler yapmazlar ki. Neden hep onların başına geliyor? Adamın yüzüne böyle şey denir mi? O da kaşınmıştır. Senin üstüne vazife miydi birader? Bir sen mi kaldın bunları düşünecek? Şiddetten yana bir toplumdaki bireylerin kenara çekilmeleri gibi görünüyor değil mi? Aslında bu davranışlar da kenara çekilmek değil, şiddetten yana olmak. Birden yılgın horozuma kızışımı anımsadım. Yılgın horoz. 5-6 yaşlarındaydım Sapanca'da. Babam ilkokulun baş öğretmeniydi. Bahçeli bir evde oturuyorduk. Genişçe bahçede çiçekler, diktiğimiz meyve fideleri, tavukların kümesi vardı. O yılların, o yörenin, o yaşların birlikte oluşturduğu merakları yaşıyoruz. 1935-36 yılları demek ki. Çocuk kavgaları, çocuk oyunları, çocuk cinselliği. Hepsini çocuklar arasında öğreniyoruz. Dondurmacının peşinden gidiyoruz. Macunun çevresinde toplanıyoruz. Bir ara havuz dövüşlerine merak sarıyorum. Karşımızdaki mescidin müezzini horoz dövüşleri yaptırıyor, dövüş horozları yetiştiriyor. Ondan merak etmiş olmalıyım. Ben de horoz yetiştirmek istiyorum. Horozlar alınıyor, 3 genç yerli horoz. Aslında dövüş horozlarının ünlüleri Hint horozları. O kadarına uzanmıyoruz. Yerli horoz yetiştirmeye başlıyorum. Şimdi düşünüyorum da babam yumuşak bir kişiliğe sahipti. Evde yumuşak, dışarıda sert belki. Annem de kararlı, anlayışlı, insanca bir kişilik. Neden küçücük oğullarının horoz dövüşüne merak salmasına engel olamamışlardı bilmiyorum. Belki de istediklerimi engellememek içindi. Bütünüyle o yörenin çocuğu gibiydim. Hiçbir ayrımım yoktu. İstediğimi yapma özgürlüğüm de olduğunu şimdi anlıyorum. Sınırlarım da olmalıydı ama aklımda kalan bir şey yok. Çocukluğum için anneme babama sonsuz şükranlar sunuyorum. 3 horoz alınıyor. Onları yetiştirmeye başlıyorum. Dövüş horozu yetiştirmenin yöntemlerini öğrenmişim, uyguluyorum. Çıkıntılı bir ağaç gövdesine bir horoz ibiği basıyorum. Bu horozlar bu ibiğe saldırıyor. Hem ibik görünce saldırmayı öğreniyorlar, hem de göğüsleri ağacın çıkıntısına çarpıyor, sertleşiyor. Sürekli yinelemelerle horozların gagaları sivriliyor. Göğüsleri gerçekten de tahta gibi oluyor. 3 horozu birlikte çalıştırıyorum. Garip bir biçimde birbirleriyle dövüşmüyorlar. Böyle eğilimleri de hemen önlüyorum. Tavuklar yüzünden de kavga çıkmıyor ama yabancı bir horozun yaklaşması bile olanaksız. Yetiştiklerine aklım yattığı zaman onları dövüşlere sokuyorum. İyi yetişmiş bir horozum müezzinin ünlü Hint horozuyla dövüştü ve berabere kaldı. Müezzin bile horoz yetiştirmede ustalaştığımı kabul etti. Müezzin bu işlerde yetkisini kabul ettiğimiz kişi. Bir gün horozum dövüşü kaybetti. Dövüşün daha ortalarıydı. Horozum birden rakibinin sırtını döndü ve kaçtı. Böyle durumlarda galip gelen horoz rakibini kovalar. Kovalanan horozum kanatlarını çırptı ve sırtına çekti. Bu davranış horozun yenilgiyi kabul etmesidir. Rakibi olan horoz durdu, kanatlarını yere indirerek çalımla örttü. Bu da horozun yengisinin ilanı. Hem üzülmüş hem utanmıştım. Sonra o horozla çok uğraştım. Yenilgiyi üstünden atması için bildiğim her şeyi yapmıştım. Olmadı. Dövüş kaybeden horozum ne zaman başka bir horoz görse kanatlarını çırpıp sırtında topluyor, yenilmiş olduğunu baştan kabul ediyordu. Artık kendi arkadaşlarından bile korkuyordu. Tavuklara yaklaşmıyor, kümeste yatmıyordu. Odunların yığıldığı bir sundurmaya gidiyor, orada yatıyordu. Kendisine yalnız bir dünya yarattığını çok sonraları anlayacaktım. Horozun durumu içime dokunuyordu. Ona hem acıyor hem de kızıyordum. Bir yandan da yetişmiş horozlarımı dövüşlere sokuyor, yeni horozlar yetiştiriyordum. Neden sonra bu olayı horozların huyunu bilen birine sorduğumu anımsıyorum. O da bana dövüş kaybeden horozun yılgınlaştığını anlatmıştı. Yılgın horoz artık bir daha dövüşemezmiş. Yılgın horoz. Onu hiç unutmadım. Hiç unutmamıştım. İçime dokunan halleri beni hep düşündürmüştür. Belki sonradan şiddeti sevmeyişim de rolü olmuştur. Şiddeti hiç sevmedim. Kendimi korumanın dışında da hiç kullanmadım. Hele birini ezen, ötekini ezilen yapan şiddeti hiç bağışlamadım. Bir gün şiddetin kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Çıkarlar adına uygulanan şiddetin her türünü yaşıyorum. Egemen olmak adına uygulanan şiddetin her türünü görüyoruz. Yılgın horoz benim çocukluğumun ayıbıydı ama yılgın insan insanlığın ayıbıdır. Horozumdan özür dilemekte çok geç kalmışım. Şiddetin çocuğu korku. Şiddet korkuyu doğurur, korku da şiddeti. Sürekli korkuyu bir horozdan öğrenmiştim. Sonra hayatım boyunca insanlarda da gördüm. Korku öğretilir. İnsan korku duygusuyla doğmaz. Korku insana öğretilir. Önemli özelliği bu. İnsan doğadan korkmuş, kendini korumayı öğrenmiştir. İnsan yabanıl hayvanlardan korkmuş, kendini korumayı öğrenmiştir. İnsan ateşten korkmuş, kendini korumayı öğrenmiştir. Korkunun elbette koruyucu bir yanı var. Belki de korkuyu öğrenmeseydik, kendimizi koruyamaz, belki türümüz tükenirdi. İnsanın en büyük başarılarından birisi de korktuğu şeyi incelemesi, ondan korunmayı öğrenmesi, onu denetlemeyi bilmesidir. Sonra insan insandan korkmayı öğrenmiştir. İnsanın insandan korkması çok başka bir şey. İnsan devletten korkmayı öğrenmiştir. İnsanın devletten korkması başka bir şey. Onlardan korunmanın yolları başka. Onları denetlemek büsbütün başka bir şey. Nereden geldiği bile artık bilinmeyen, karşısında ne yapılacağı bilinmeyen, nasıl başa çıkılacağı bilinmeyen bir korku. Bu korkuyla disiplin sağlanmıştır, itaat sağlanmıştır. Bu korkuyla suskunluk sağlanmıştır, hareketsizlik sağlanmıştır. Adına huzur denerek sağlanan şey budur. İnsanı huzursuz ederek sağlanan toplumsal huzur. Sürekli korkuyla yılgın insan yaratılmıştır. İnsana yılgınlık öğretilmiştir. Yılgınlığın koruyucu yanı yoktur. Yılgınlığın yararlı yanı yoktur. Yılgınlık insanın değil, onu bu duruma getiren toplumun ayıbıdır. Yılgın insanlar topluluğu gerçekte toplumda değildir. O topluluk artık birbiriyle ilgilenmeyen, birbirinden sorumluluk duymayan, birbirine umar olamayan insanlar topluluğudur. Böyle bir topluluk yaratıldığı zaman orada korkunun kaynağını aramaya da gerek yoktur. Belki korkunun kaynağı bile yoktur. Korkunun kaynağı korkudur. Bu kendini üreten korkudur. Korkunun kısır döngüsü. Korku öğretilir. Korkudan korkmak da öğretilir. Çocuk korkuları. Anne yaramazlık yapan çocuğuna döndü. Ben öleyim de annesiz kal dedi. Çocuk korkuyla duraladı. Annesiz kalmak hiç aklına gelmemişti. Birden bunun ne korkunç bir şey olduğunu sezinledi. Ağlamaya başladı. Bir daha yaramazlık yapmayacağını söylüyor, ağlıyor, annesinin ölmemesini istiyordu. Anne bir süre sonra, peki peki, sen yaramazlık yapmazsan ben de ölmem dedi ve konuyu unuttu. Ama çocuk bunu hiç unutmadı. Annesinin kendi yaramazlığı yüzünden ölmesi dehşet verici bir şeydi. Korktu ve suçluluk duydu. Artık yaramazlık yaparken hep korkacak ve suçluluk duyacaktı. Şiddet hep dayakla uygulanmaz. Sözlerle uygulanan şiddet de vardır. Sözlü şiddet hayatımızın içinde ne ölçüde yaygındır tam olarak bilemeyiz bile. Erkek çocuklarını pipini keserim diye tehdit etmek üzerinde çok durulmuş bir konudur. Çocuk psikologları da bu konunun önemini vurgularlar. Sonradan çocuğun davranışlarını etkileyeceğini kabul ederler. Günlük hayatımızın sıradan davranışları böyle pek çok örnekle doludur. İstediklerimizin yapılması için bir yol olarak görülen bu davranışların hepsi de korku yaratmaya yönelik şiddet uygulamalarıdır. Doktorun iğnesiyle korkutulan çocuklar sonradan doktora götürüldükleri zaman elbette haklı olarak çok korkarlar. Kapının dışındaki öcüyle korkutulan çocuklar kapalı kapılardan korkuturlar. Böyle korkularla büyüyen çocuğun ileride artık nelerden korkacağını kestirmek bile olanaksızdır. Korku öğretilmiştir, artık unutulmayacaktır. Her şey bir korku nedeni olabilir. Neden çocuklar diye düşünmek gerekiyor. Çocuklar güçsüzdür diye düşünmek gerekiyor. Çocuklar bizden öğrenir diye düşünmek gerekiyor. Çocuklara gücümüz yetiyor diye düşünmek gerekiyor. Gücü yetenin, gücünü yettiğini korkutan bir toplumu biz yaratmıyor muyuz? Yalanlar. Korku da yalanı yaratır. İnsan neden yalan söylesin? İnsan neden yalan söyler? İnsan neden yalan söylemeye alışır? Yalan bir kaçıştır. Kendisine verilecek cezadan kaçış. Şiddet uygulanmasından kaçış. İncinmekten kaçış. Yasakla başlayan bir zincirin ucundadır yalan. Yasak, baskı, şiddet, korku, yalan. Yalan da öğretilir, öğrenilir. Çocuklara yalanı büyükler öğretir. Anneler, babalar, amcalar, teyzeler, dayılar, halalar, kardeşler. Bütün yalanlar da çocuklar üzülmesin diye söylenir. Gece gezmeye giden anne baba çocuğa doktora gittiklerini söylerler. Çocuk buna hiç de inanmaz ama inanmış gibi görünür. Böylece ilk yalan dersini alacaktır. Yalanın söylenir olduğunu öğrenecektir. Yalana inanır görünmenin gerekli olduğunu da öğrenecektir. Hayatı boyunca da bu dersten yararlanacaktır. Sonra zamansız gelmiş konuklara anne babasının isteğiyle anne babasının evde olmadıklarını söyleyecektir. Ev içi yalanlarıyla yetişerek topluma gerekli birikimi sağlayacaktır. Yalan eğitiminin ilk dönemlerinde çocukların yanlışlıkla söyledikleri doğrular aileyi sıkıntıya sokacak, çocuk bundan ötürü azarlanacaktır. Yine de çocuktan al haberi deyimiyle kaynaklık edecek derecede bu konuda acemi davranacaktır. Yalanın hayatımızdaki yeri öylesine büyüktür ki belki de bu konuyu kendi başına ele almak gerekir. Bu konudaki toplumsal yargı doğruları sadece çocuklarla delilerin söylediği yolundadır. Geri kalanlar için yalan söylemek, beceri, ustalık, durumu idare etmek, işin içinden sıyrılmak olarak görülecek, başarı derecesi de yalan söyleyenin zeka ölçütü olacaktır. Sonra yalanın verdiği rahatsızlık suskun kalmaya yol açacaktır. Yalan söylemek zorunda bırakılan, bundan ötürü rahatsız olan insan susacak, hiç değilse bu rahatsızlıktan uzak kalmaya çalışacaktır. Bu arada yalanın renkleri de öğrenilecektir. Bir insanı kırmamak, bir durumu düzeltmek, çevreyi kırmamak için beyaz yalanlar söylendiği anlaşılacak, doğruyu söylemenin yol açabileceği üzüntüler göze alınmadığı için de bu yalanları söylemek incelik sayılacaktır. İnsanlar ilerideki hayatlarında bu yalanların söylenir olduğunu, söylenmesi gerektiğini öğrenecekler, bu yalanlarla karşılaştıkları zaman da pek tepki göstermeyeceklerdir. Giderek ustalıklı yalan söylemek pek beğenilen bir beceri olacağından aslında yönetim bilgeliği olan politikada yalanla özdeş sayılacak, söylendiğine pek inanılmayan birine politika yapma denecektir. Bu özdeşleşme ile aslında toplumun demokratik yönetiminin nedenli zarar gördüğü de anlaşılmayacaktır. Toplumun yaygın eğitimi. Toplumun adı konmayan yaygın eğitimi budur. Yasak, baskı, şiddet, korku, yalan eğitimi. Evde, okulda, iş hayatında, günlük yaşama pratiğinde yaygın olan eğitim budur. Çağdaş dediğimiz toplumların bu hastalıklı davranış kalıplarının bizim toplumumuzda daha etkili, daha yoğun yaşanmasının nedenleri hep yasaklarla ilgilidir. Yasakların toplum hayatındaki rolleri azaldıkça bu davranış kalıpları da değişecektir. Ama toplum içindeki çıkarlar başkalarının zararına sürdükçe bu davranış kalıpları birilerinin işine yaramayı sürdürecek, bundan dolayı da kalkmayacaktır. Kalkmayacak, belki biçim değiştirerek yine sürecektir. Peki doğru nedir? Doğru davranış nedir? Neden bütün toplumlar görünüşte ahlak adına bütün bunları kınarken bu davranışlar böyle yaygın yaşayabilmektedir? Doğrunun temelinde sömürünün kazandığı toplum olmaktan çıkabilmek geliyor. Ancak böyle bir toplumda yasakçılık kimseye bir şey sağlamayacaktır. İnsanın gelişmesi üretici yaratıcı emekle birlikte olacak, insanın kişiliğini ezen yanlış biçimlendirme, deformasyon işlevsiz kalacaktır. Böyle bir toplumda baskının, şiddetin, korkunun, yalanın işlevi olmayacaktır. Toplumlar bu yaşama biçimini buluncaya kadar ne yazık ki bu davranışların işlevi olacak ve yaşayacaktır. Bireysel ölçekte toplumsal ikiyüzlülüğü görmezden gelmek, bir yana itmek, karşı çıkmak güçtür ama göze alınmalıdır. Kişisel gözlemlerim gençlerin bu doğrultuda önemli adımlar attığı yolundadır. Gençlerin kendi yaşama ölçeklerinde daha dürüst, daha açık yürekli, daha cesaretli olduklarını görüyorum. onların toplumsal ikiyüzlülüğe karşı çıkmaları umut vericidir. Gelecekte daha iyi bir toplumda yaşamak istiyorsak bu çabalar desteklenmeli, yüreklendirilmelidir. Yaşanan yanlışları değişmez kabul etmek yerine onları kendi ölçeklerimizde değiştirmeyi denemeliyiz. Bu yanlışlar ancak insanların cesaretiyle değişebilir. Yasakları kabul etmek yerine neden yasak olduklarını sorgulamak. Baskıyı kabul etmek yerine karşı çıkmak. Şiddete boyun eğmek yerine direnmek. Korkuyu benimsemek yerine üstüne gitmek. Yalanın yerine doğruyu koyabilmek. Daha iyi bir toplumda yaşamak istiyorsak bunları yapmamız gerekir. Bunları yapmakta birbirimizi güçlendirmemiz gerekir. Doğru yaşama bilincini kazanmamız, buna sahip çıkmamız, bunu uygulamamız gerekir. Kişi ölçeğinde, aile ölçeğinde, kadın erkek ölçeğinde, arkadaşlık ölçeğinde, sonuçta toplum ölçeğinde doğru yaşama bilincini yaratmalı, sahiplenmeli, uygulamalıyız. Bizi yanlış yaşamak zorunda bırakan her şeye karşı çıkmalıyız. Aklımızla karşı çıkmalıyız. Davranışlarımızla karşı çıkmalıyız. Bilincimizle karşı çıkmalıyız. Bu hayata, geleceğe, dünyaya sahip çıkmak demektir. Gençlikte cinsellik. Gençlerin cinsel sorunları bizim toplumumuzda pek meraklı bir konu olmuştur. Kimi kesimlerin görmezden gelip uzaktan bile bakmaya yanaşmadığı, kimi kesimlerin ise sadece gençlerin cinsel sorunları varmış gibi davranıp asıl sorunu görmeye yanaşmadığı bir konudur cinsel sorunlar. Gençlerin cinsel sorunları bütün toplumun içinde bunaldığı, bir türlü doğru yerine oturtamadığı, ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini bilemediği toplumsal cinsel sorunların gençlik kesimine yansımasıdır. İşin doğrusu herkesin cinsel sorunlarıdır. İnsan sorunlarına içtenlikle, gerçekçilikçe, sadelikle bakmayı öğrenememiş, bu yüzden de her alanda bocalayan bir toplumda cinsellik konusunun da bocalamalarla dolu olacağı açıktır. Bu yüzden genci de, orta yaşlısı da, yaşlısı da bir türlü cinsel sorulardan kurtulamaz. Bekarı, evlisi, kadını, erkeğiyle bütün toplumun belki de en bocaladığı alandır cinsellik. Cinselliği insanın başına bela eden de bu çarpıklık değil mi? Yasakların en katısı bu alanda yaşar. Baskının en koyusu bu alanda gelişir. Baskıdan sonra şiddetin, şiddetle birlikte korkunun, onun arkasından yalanların geldiği en dikenli alandır cinsellik. Onun içinde bizim cinselliğimiz daha baştan suç ilan edilmiştir.